Ayrım 11.
Ben ekmekçiye sen şöyle bir satır aralarını araştırıver dedim, ekmekçi güldü. Ekonomi servisimize de sorduk. Osman Ulagay biraz ekonomiye yatkın olanını seçin, iyi olur dedi. Lisansüstü eğitim yapmış olanı da var, fark etmez. Kimin atanacağı konusunda aşağı yukarı gazetede bir düşünce belirmişti. Cüneyt Arca Yürek'e sorduk. Arca Yürek ikisi de uygun değil dedi. Neden diye sorduk. Mavi gözleriyle baktı, şöyle bir güldü. Anlamıyor musun canım dedi. Sonra hep birlikte başyazarımız Nadir Nadi'ye gittik. Nadir Nadi hepimizi dinledikten sonra görüşünü bildirdi. Bunlar Atatürkçü ise ben değilim. Kendisine hak verdik. Neydi sorun? Sorun Ankara'da görevli diplomatik muhabirimiz Sedat Ergin'in istifasıyla boşalan kadro için yeni bir atama yapılacaktı. Sorun buydu. Sedat Ergin'in yerine kim gelecekti? Gazete olarak kaç gündür bunun sıkıntısı içindeydik. Biz kendi aramızda Sedat'ın yerine kimin atanacağı konusunda bir seçim yapamamışsak ve boşalan kadroya kimin atanacağı konusunda bir karara varamamışsak, bundan elbette siz sorumlusunuz. Olayı niye büyütüyorsunuz? Bir muhabir gidecek, bir başkası gelecek. Ne var bunda? Okurla yazarın arasını niçin açıyorsunuz? Sorumlu sizsiniz, suçlu sizsiniz. Kolay mı Cumhuriyet okuru olmak? Bir daha yapmayın. Sonra 5 Temmuz 1987. 15.37.99 mu? Alo. Önce şu olayı aktaralım. M. Yaşar Gül 19 Mayıs 1983 günü İsviçre'nin Lugana kentinde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmak savıyla tutuklandı. İsviçre'nin Basel kentinde sorgulanan Gül, daha sonra yargılanmak üzere İtalya'ya gönderildi. Milano Ağır Ceza Mahkemesi'nce 13 yıl ağır hapis cezasına mahkum olan Gül'ün cezası Yargıtay'ca 9 yıla indirilerek onandı. M. Yaşar Gül, Dündar Kılıç'ın damadının dayısıdır. Gül, Lugana'da yakalandığında üzerinde bulunan defterlerde Dündar Kılıç'ın da adı ve telefon numaraları çıkmıştır. Bu defterde ayrıca Süleyman Bey Ankara, karşısında iki telefon numarası daha yazılıdır. İşin ilginç yanı, Gül'ün üzerindeki bu telefon numaraları Türkiye'ye bildirilirken Süleyman Bey'in telefonun numaralarının çıkartılmasıdır. Süleyman Bey, şu anda emekli bir eski istihbaratçı albay mıdır bilmiyoruz. Bilebildiğimiz Süleyman Bey'in karşısında yazılı iki telefondan birinin numarasının 15-37-99 olduğudur. Şu anda bu telefon kimse üzerinde kayıtlı değildir. Öteki telefon 2 ile başlamakta, 5 ile bitmektedir. Bu telefon numarasında 3 tane 2, 2 tane 5 ve 1 tane de 3 numarası bulunmaktadır. Bu telefon bir mühendis yurttaş tarafından devir alınmıştır. Bir kaçakçı sanığında bir istihbarat görevlisinin adı ve telefon numarası ne aramaktadır? Ve daha da önemlisi, Yaşar Gül'ün defterindeki telefon numaraları Türkiye'ye bildirilirken, Süleyman Bey ve karşısındaki telefon numaraları kimler tarafından ve niçin çıkartılmaktadır? Bütün istihbarat servisleri, yeraltı dünyası ve terör örgütlerinin içine sızarlar. Servislerin bu suç örgütleri içinde adamları bulunur. Bu angaje adamlar ne ölçüde devlet adına ve ne ölçüde kendi adlarına çalışırlar. İstihbarat örgütleri adına bu angaje adamlar ile ilişki kuran devlet görevlileri bu ilişkileri kendi kişisel çıkarları için kullanmazlar mı? Bunlar çok karmaşık ve karanlık konulardır. Sözü son günlerdeki Ahmet Ateşli Atilla Aytek tartışmasına getirmek istiyoruz. Ateşli'nin sabıkalı kaçakçılardan Zihni İpek'e sahte polis kimliği verdiği, İpek'in de bu kimlikle serbestçe dolaştığı açıklandı. Ateşli bu savları yalanlayarak İpek'i bir polis olarak tanıdığını ileri sürdü. Ateşli bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanı Atilla Aytek'i de ağır sözcüklerle suçladı. Zihni İpek kaçakçılık dünyasının kilit adlarından biridir. 1966 yılından 1971 yılına kadar Türkiye'ye 27 milyon mermi ve 70.731 tabanca sokan bir kaçakçılık çetesiyle birlikte yargılanan İpek hakkında 12 Eylül döneminde de dava açılmıştır. Böyle bir kaçakçı ile bir polis şefinin dostlukları acaba istihbarat nedenine mi dayanıyor? bu ilişki ve samimiyetin eğer devlet sırrı değilse inandırıcı biçimde açıklanması gerekmez mi? Emekli Başkomiser Ateşli 1985 yılı Aralık ayının 28. günü İstanbul'daki Bebek Gazinosu'nda Dündar Kılıç'ın kardeşi İbrahim Kılıç ile aynı masada otururken, Kılıçların yanında çalışan Zekeriya Ülkücü, Tarık Ümit adlı bir kişi tabanca kurşunu ile yaralamıştı. Emekli bir başkomiserin Bebek Gazinosu'nda Dündar Kılıç'ın kardeşi ile aynı masada oturması da herhalde istihbarat gerekçesiyle açıklanamazdı. Ülkücü, Dündar Kılıç'ın yanında çalışmaktaydı. Vurulan Tarık Ümit de Dündar Kılıç hakkında daha önce polise bilgi vermişti. Ülkücünün Ümit'i vurma nedeni buydu. Zekeriya Ülkücü daha sonra kaldırıldığı hastanede ölmüştür. Ülkücünün işkence sonucunda öldüğü ileri sürülmüştür. Tarık Ümit, Dündar Kılıç ve Fahrettin Aslan hakkında bilgi verirken, büyük olasılıkla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Harekat Daire Başkanı Atilla Aytek ile ilişki kurmuştu. Aytek, herhalde yine bu ilişki sonucunda üzerine kayıtlı Browning marka spor tüfeğini Ümit'e hibe etmiş, Ümit de Atıcılık Federasyonu'na kayıtlı piyasa satış fiyatı 584 dolar olan av tüfeğini Atilla Aytek'e devretmiştir. Hürriyet gazetesindeki ilginç haber, Timur Hanoğlu adlı bir sabıkalının kaçakçılara sahte pasaport verdiğini, bundan MIT'in ve Aytek'in haberli olduklarını duyurmaktadır. Hanoğlu, Ermeni kökenlidir. Asıl adı Timurhan Üşümüş'tür. 1981 yılı Mayıs ayında Orhan Veziroğlu ile birlikte sahte pasaport ve pasaport yapımında kullanılan araç ve gereç ile yakalanan Üşümüş'ün, daha sonra devlet ile kaçakçılık nedeniyle soğuk olan ilişkilerini sıcak ilişkiler haline dönüştürdüğü anlaşılıyor. 1981 yılı Mayıs ayında yakalanan pasaportların Selimiye'deki Sıkı Yönetim Komutanlığı Emanet Bürosu'ndan çalındığı da söylenmiştir. Bütün bu dudak uçuklatıcı öykülerden sonra ANAP İstanbul Fatih ilçe binasına bombayı kimin koyduğunu soralım. Terör yeniden mi başlıyor? Ve kim yönetiyor bu terörü? Kimler örgütlüyor bu işleri? 1 Kasım günü ANAP Fatih ilçe merkezine bomba konduğu ancak teknik bir arıza nedeniyle bombanın patlamadığı, adının Bedrettin Mahir olduğunu ileri süren bir terörist tarafından gazetelere ihbar ediliyor. Polis ilçe merkezini arıyor, 2 gün sonra bomba patlıyor ve bir kişi ölüyor. Kime soralım? Alo, alo. 5 Kasım 1987. Önlem. PKK yine 25 cana kıydı. Daha da kıyacak. Bu uzun erimli bir kavga. Önlemi de bu uzun erime göre olmak gerekir. Eşkıyanın kökü kazındı ya da devlet durumuna gündüzlerin hakimi gibi trajikomik açıklamalar da bir yana bırakılmalıdır. Bu son saldırıdan hemen önce PKK, Atina ve Brüksel'de basın toplantıları düzenleyerek 15 Ağustos gününün PKK'nın silahlı savaşı başlattığı gün olarak ilan ediyor. PKK sözcüsü Avukat Hüseyin Yıldırım, Atina'da düzenlediği basın toplantısında 15 Ağustos 1984 tarihinin Abdullah Öcalan tarafından başlatılan silahlı mücadelenin başlangıcı olduğunu açıklıyor. PKK silahlı bir örgüt. Bu silahlı örgüt adına Avrupa başkentlerinde açıklamalar yapılmasına nasıl izin veriliyor? PKK 1978 yılında kuruldu. Ayrımcı örgütlenmelerin lideri Haki Karaer'in 1977 yılında Tekoşin adlı bir başka ayrımcı örgüte bağlı teröristlerce öldürülmesinden sonra Ankara'da SBF öğrencisi Abdullah Öcalan bu ayrımcı terörist akımın liderliğine getirildi. PKK, Kürdistan İşçi Partisi, 1984 ve 1985 yılları arasında silahlı örgütlenme çalışmalarına ağırlık verdi. ARGK, Kürdistan Halk Kurtuluş Örgüsü ve ERNK, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi bu amaçla kuruldu. Batılı istihbarat servisleri çok iyi biliyorlar ki PKK bir silahlı örgüttür. Suriye'de başta Zebadani kampı olmak üzere birçok kampta barınan ve terör eğitimi gören PKK, NATO karargahlarının bulunduğu Brüksel başta olmak üzere genellikle NATO ülkelerinde örgütleniyor. PKK ile KOMKAR, Federal Almanya Kürdistan İşçi Dernekleri ve TKŞP, Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi, Avrupa sokaklarında hesaplaşıyorlar. TKSP, PKK ajan ve hasta bir kişinin komutlarına göre işleyen bir komplo ve cinayet örgütüdür diye açıklamalarda bulunuyor. Federal Almanya'da, Hollanda'da, Danimarka'da PKK'nın öteki Kürt örgütler ile çatışmaları sürüyor. KOMKAR ile PKK arasındaki çatışma 3 Mayıs 1987 günü PKK tarafından KOMKAR Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Adıgüzel'in öldürülmesi ile iyice alevleniyor. Terörün bir mantığı var. Bu mantığı gereği gibi kavrayıp değerlendirmeden önlem almak devleti yeni yanılgılara sürüklüyor. Gözle görünen yanılgılardan biri devlet adına eşkıyanın kökü kazındı diye basma kalıp açıklamalar yapmak. PKK bu açıklamaları silahlı propaganda aracı sayıp, bu açıklamaları izleyen 3-5 saat içinde güç gösterisinde bulunmak için bu alçakça cinayetlere girişiyor. Bir başka yanılgı da PKK'nın yalnızca yurt dışında örgütlendiği izlenimini yaratıcı açıklamalar yapmaktır. PKK hem yurt içinde hem de yurt dışında örgütleniyor, hem sınır ötesinde örgütleniyor hem de yöre halkı içinde. Terörün mantığından çıkan bir başka sonuç da PKK'nın bundan sonra büyük kentlerde ve yurt dışındaki temsilcilere yönelik eylemlere girişme olasılığıdır. Asala'nın izlediği taktiklerin şimdi de PKK tarafından izlenmesi şaşırtıcı olmamalıdır. 12 Eylül öncesi ve sonrasında yurt dışındaki Ermeni terörü, yurt içindeki iç terör ile birlikte yürütüldü. Devlet bu teröre karşı yenik düştü, sonunda devlet yönetimi el değişti. El değişirken de siyasal rejim başkalaştı. PKK olayına da bu açılardan bakıp önlemi bu olasılıklara göre almakta yarar vardır. 20 Ağustos 1987 CIA parmağı. Güneydoğu yöremizdeki Kürt terörizminde CIA parmağı yok mu? Var olduğu anlaşılıyor. Amerika'da Kurtuluş Savaşı öncesinde Ermeni ve Kürt sorunları hak konusundaki tavrını yeniden alıyor. Önce Ermeni teröristlerin Türk diplomatlarına karşı giriştiği alçakça saldırılar görmezlikten gelindi, şimdi de Kürt terörizmine arka çıkan tavırlar sergileniyor. Öteden beri hem Sovyetler hem de Amerika Kürt sorunu ile ilgilenir. Çünkü bu sorun Orta Doğu sorunlarının içinde bir parçadır. Kürt sorunu ile yalnızca Amerika ve Sovyetler mi ilgilidir? Hayır. Hümeyni rejimi de Kürt sorununa sahip çıkabilmek için çabalıyor. Bu amaçla Acemce, İngilizce, Fransızca, Almanca, Kürtçe ve Türkçe kitaplar yayımlıyor. İran'ın Vazareti İrsad-ı İslami adlı Adli Bakanlığınca yayınlanan kitap, İslam İnkılabı Muhafızları Teşkilatı Siyasi Bürosunca yayımlanmış. Kitap, Kürtleri İslam İnkılabı içinde yer almaya çağırıyor. Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz Kraliyet belgeleri bugünlere de ışık tutuyor. Amiral Sir F. Derobek'in Lord Curzon'a yazdığı 26 Mart 1920 tarihli rapordan bir bölüm sunalım. Kürdistan Türkiye'den tamamen ayrılıp özerk olmalıdır. Ermenilerle Kürtlerin çabalarını bağdaştırabiliriz. İstanbul'daki Kürt Kulübü Başkanı Said Abdülkadir ve Paris'teki Kürt Delegesi Şerif Paşa emrimizdedir. İngiliz belgelerinde Türkiye, Erol Uluvelen, Çağdaş Yayıncılık, sayfa 258, Kraliyet Belgeleri, sayfa 48, belge 33. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusunu Ermeni ve Kürtlere bırakan Sevr Anlaşması'nı Kürtler adına imzalayan kimdir? İşte İngiliz gizli servisinin emrimizdedir dediği Şerif Paşa. Kürtlerin Mustafa Kemal Paşa'ya karşı kullanılması planı yabancı yazarlarca da saptanmıştır. Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri TTK Yay 145. Lozan Antlaşması görüşmelerinde Kürt devletinin en ateşli savunucusu kimdir? İngiliz delegasyonlu başkan Lord Curzon, Lozan Barış Konferansı Tutanaklar ve Belgeler SBF Yay sayfa 348 VD. 10 Temmuz 1913 günü İstanbul'dan Lord Curzon'a çekilen 1437 sayılı telgrafta Kürtlerin İngiliz mandası istedikleri, İngiliz binbaşı Noel'in bu amaçla Kürt ajanları ile görüşeceği yazılmıştır. İngiliz belgelerinde Atatürk, Bilal Şimşir, TTK Yay sayfa 39. Kürt sorunu hep büyük devletlerce kurcalanır. Bunun son yıllardaki örneklerinden biri Kürt lideri Molla Mustafa Barzani'nin CIA tarafından desteklenmesi ve koruma altına alınmasıdır. The Daily Telegraph, 2 Şubat 1977 günlü sayısında Barzani'nin bir demecine yer vermiştir. Kürt lideri bu demecinde Amerikan yönetiminin Irak'taki Kürt ayaklanmasını desteklediğini, ancak Carter yönetimi sırasında bu desteğin kesildiğini söylemiştir. 1970'li yıllarda Amerika, Irak'taki Baas yönetiminin Sovyet etkisi altına girmesinden kaygılanarak Baas rejimine karşı Kürtleri ayaklandırmış ve Barzani aşireti reisi Molla Mustafa Barzani'yi de desteklemişti. Barzani'nin son günlerini CIA'nin koruması altında Amerika'nın Rochester kentinde geçirdiği ve 1979 yılında da hastanede öldüğü de biliniyor. Bugünler için bilinmeyen, herhalde ABD'nin Şam Büyükelçisi Mr. Eagleton'ın bir Kürt uzmanı olduğu, bu yüzden CIA tarafından Kürt harekatını kontrol için Suriye'ye gönderildiğidir. Son bir yıl içinde diplomat uzman ya da gazeteci kimlikleri ile Güneydoğu'ya giden yabancıların %80'i Amerikan pasaportu taşımaktadır. Bu olgu da herhalde düşündürücüdür. Amerikalıların Güneydoğu merakı nereden kaynaklanıyor? Eski CIA Ankara İstasyon Şefi Paul Henze niçin Diyarbakır'a ve Van'a gidiyor? Niçin ABD Elçilik Müsteşarı PKK teröristlerine arka çıkıp bu teröristler hakkında Cenevre Antlaşması'nın uygulanmasını istiyor? Çetin Altan bir kışkırtıcı ajandır. Marksist dönek Çetin Altan, M. Sevgi Eygin'in yönetimindeki İslamcı Zaman gazetesinde Türkiye'de irtica yoktur açıklamasını yaptıktan sonra Uğur Mumcu abrakadabracı ve MİT ajanıdır diye üstlendiği görevi sürdürüyor. 1. Çetin Altan yıllarca Marksizm adına kitleleri coşturmuş, gençleri suça itmiş bir kışkırtıcı ajandır. 2. Çetin Altan Türkiye'ye özgü sosyalizmi savunan Türkiye İşçi Partisi'ne ihanet etmiş bir haindir. 3. Çetin Altan, savunduğu düşünceleri terk ederek kendisine egemen sınıflarca uygun görülen Alaturka kapitalizmin yardakçılığı görevini yürüten bir Marksist dönektir. 4. Çetin Altan, sahte göz raporlarıyla cezaevinden salıverilmesini sağlayan bir abrakadabracıdır. Bu 4 kimlik kartını Çetin Altan'ın boynuna takalım, sonra gelelim benimle ilgili alçakça iftiralarına. 1. Marksist dönek benim MİT ajanı olduğum iftirasını Sovyet gazetesi Yona Androv'un yayınlarına dayanıp 1983'teki yayına niye cevap vermediğimi soruyor. A. Marksist dönek işveren sofralarından başını kaldırıp Papa Mafya Ağaca adlı kitabımı okursa, kitabın 25-26, 188-193, 197-208, 223-232. Sayfalarında Andronov ile ilgili bilgileri görürdü. Kitabın 348. sayfasında da gerek Henze'ye gerek Androv'a verilen yanıtlar yer almıştı. B. Çetin Altan, polisiye belgenin Uğur Mumcu'nun patentinden geçmesi diye bir varsayım daha üretiyor. Yayınladığım bütün belgeler mahkeme dosyalarındandır. Yayınladığım belgelerin hiçbiri gizli değildir. Biraz çalışan, arayan, yazdığı yazılar için emek veren her gazeteci bu belgeleri bulur. 2. Çetin Altan, İslamcı gazete karşısında Türkiye'de irtica yoktur derken Atatürkçülük konusunda da iyice saçmalıyor. A. Bu Marksist dönek, Atatürk'ün Sosyal Görüşleri adlı kitabında, milli mücadele yıllarında Batı devletlerinin emperyalizme karşı çıkan ve Türkiye'yi bağımsız, hür ve çalışkan insanların memleketi haline getirmek isteyen Kuvayi Milliye ruhu, Atatürk'ün dehasında istikamet bulurken birden büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır derken sayfa 9 İslamcı gazete muhabiri karşısında Atatürk'ün adının bu kadar geçmesi başka laf bulamamaktan kaynaklanıyor diyebiliyor. B. İslamcı gazete karşısında bu sözleri söyleyen Çetin Altan 12 Mart muhtırasından bir hafta önce de Akşam gazetesinde ve Atatürk daha büyüyecek, daha büyüyecek, daha büyüyecek diye gençleri eyleme kışkırtan satırlar yazmakla meşguldü. C. 12 Mart muhtırasından sonra generallere ve Nihat Erim'e yağcılık dolu yazılar yazan Çetin Aldan, daha sonra girdiği cezaevinden Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün affına sığınarak çıkmıştır. D. Bu Marksist döneyin ihanet etmediği kavram, duygu, çevre ve kişi kalmamıştır. 3. Ben Çetin Altan'ın ihanetlerini, dönekliklerini tek tek ve satır satır kanıtlıyorum. O da benim hakkımda yazdıklarını aynı biçimde kanıtlamak zorundadır. Kanıtlamadığı sürece kendisini alçak bir iftiracı olarak ilan ediyorum ve 5. kimlik kartını da böylece yakasına takıyorum. 18 Şubat 1988. Kapalı kutu. MİT basın için bir kapalı kutudur. Bu kapalı kutu özellikle olağanüstü dönemler sonunda biraz açılır gibi olur. Çünkü olağanüstü dönemlerdeki sorguları ve operasyonları yönlendirir. Bu yüzden MİT görevlilerinin adları önce mahkemelerde açıklanır, sonra bu adlar basında yer alır. 12 Mart dönemindeki işkenceli sorgular sonunda birçok MİT görevlisinin adları bugünlerdeki mahkemelerde açıklandı. Sonra bu adlar birer birer basında yer almaya başladılar. Kimlerdi bunlar? Hiram Abbas'tı, Mehmet Eymür'dü, Eyüp Özal Kuş'tu, Bülent Öztürkmen'di. Bülent Öztürkmen, Özal hükümetinde önce DPT müsteşar yardımcılığı yaptı. Şimdi de başbakanlık danışmanlarından. Öztürkmen aynı zamanda Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi. Eyüp Özal Kuş da Türk Hava Yolları'nda çalışıyor. İlginç rastlantıdır, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde işkenceli sorgular sonunda açılan siyasal nitelikli davaların savcısı Süleyman Takkeci de Türk Hava Yolları'nda. Hiram Abbas, bugün MİT Müsteşar Yardımcısı. Mehmet Eymür de MİT'te Kaçakçılık Daire Başkanlığı yaptı, şimdi geri hizmete çekildi. Abbas, Eymür ve Özel Kuş adları 12 Mart döneminde Sıkı Yönetim Komutanı Faik Türün'ün emrinde ve tüm General Memduh Ünlü Türk'ün yönetimindeki İstanbul'daki ünlü Ziver Bey Köşkü'ndeki sorgucular olarak bilinmektedir. Bülent Öztürkmen de Ankara'da Marmara Köşkü'ndeki işkenceli sorgularda görev almıştı.